Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Nasr Suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 Hurdat 1402, Hicri Kameri 2 Zilkade 1444, Miladi 22 Mayıs 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve İran masalları ve efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı reisi yarın Endonezya'ya gidecek. Cumhurbaşkanı yeni Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterini atadı. İran G7 zirvesi bildirisinin bir kısmına tepki gösterdi. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adaylarından Sinan Oğan, Erdoğan'a destek verirken Adalet Partisi de Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıkladı. Halit Meşal, Hamas'ın sadece silah ve direniş ile mücadele etmediğini söyledi. Ve Paşinyan, Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız dedi. Şimdi haberler.
İran'ın Jakarta Büyükelçiliği Cumhurbaşkanı reisinin yarın Endonezya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. İran'ın Endonezya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim reisinin yarın Endonezya'nın başkenti Jakarta'yı ziyaret edeceği açıklandı. Endonezya Ticaret Bakanlığı birkaç gün önce Jakarta ve Tahran'ın ikili ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin son aşamalarını tamamladığını duyurmuştu. Bakanlık iki ülkenin İran-Endonezya tercihli ticaret anlaşması adı verilen bu anlaşmaya ilişkin belgeleri artık imzalayabileceğini bildirmişti. Endonezya Ticaret Bakanlığı'na göre bu anlaşma İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Jakarta ziyaretinde taraflarca imzalanacak.
İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani'nin görevden ayrılmasının ardından Ali Ekber Ahmedyan yeni sekreter olarak atandı. General Ali Ekber Ahmedyan, Cumhurbaşkanı'nın kararı ile İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri olarak atandı. Ali Şamkhani ise 10 yılın ardından bu görevi Ali Ekber Ahmedyan'a devretti. Ahmedyan, Devrim Muhafızları Stratejik Merkezi Başkanı ve İslam Nizamı Maslahatını Belirleme Kurulu üyesidir ve 20 yıl önce de 3 yıl boyunca Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı yapmış, 10 yıl önce de 7 yıl boyunca Devrim Muhafızları Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştür.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinde yer alan İran'la ilgili bölüme tepki gösterdi. G7 Liderler Zirvesi'nin İran hakkındaki asılsız iddialarını kınayan Kenani, İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik asılsız suçlamaları reddederek, defalarca vurguladığımız gibi İran'ın nükleer faaliyetleri barışçıl amaçlıdır ve nükleer silah İran'ın savunma doktrininde yeri yoktur. Bu nedenle nükleer silah sahip G7'ye üye ülkelerin seçici açıklamalarını ve asılsız iddialarını şiddetle reddediyoruz dedi. G7 liderlerinin tüm ülkelerden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 22-31 sayılı kararını uygulanmasını talep etmesi çok gariptir. Diyen Kenane, bu çareyi G7'nin çelişkili politikalarından bir işareti olarak değerlendirdi. Kenane söz konusu kararın asıl ihlalcisi ve İran halkına karşı yasa dışı olarak azami yaptırım uygulayanlar kendileridir ifadesini kullandı. 2015 tarihli nükleer anlaşmayı diplomatik başarı olarak nitelendiren Kenane, ne yazık ki Amerika'nın illegal bir şekilde anlaşmadan çekilmesi ve ardından da Avrupalı tarafların eylemsizliğiyle anlaşma ciddi bir şekilde zarar gördüğü değerlendirmesinde bulundu. Kenane sözlerini şöyle sürdürdü. Uluslararası taahhütlerine her zaman bağlı kalan İran, NPT ve Nükleer Koruma Önlemleri Anlaşması çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yapıcı işbirliğini sürdürmeye kararlıdır. Diğer ülkelerden, bu uluslararası koruma siyasi baskı yapmaktan ve İran ile ajans arasındaki teknik işbirliğine müdahale etmekten kaçınmalarını bekliyoruz. Sözcü Kenane, insan hakları meselesini İran'a karşı siyasi araç olarak kullanan G7 liderlerinin tutumunu da şiddetle kınadı. İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı İHA gönderdiği iddialarını bir kez daha reddeden Kenane, birçok kez ifade ettiğimiz gibi İran, Ukrayna krizinde Rusya'yı hiçbir zaman İHA sağlamadı ve bu krizin barışçı çözümünde ısrar etmeye devam ediyoruz diye konuştu. Nasır Kenane, Fars Körfezi'ndeki deniz güvenliğinin İran'ın devam eden çabalarına bağlı olduğunu ifade ederken, G7 üyelerinden bölgedeki müdahaleci ve yıkıcı faaliyetlerine son vermesini istedi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın yarın İran'ı ziyaret edeceği açıklandı. İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Muhsin Kerimi, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın yarın Tahran'a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Kerimi, İran yarın Rusya Merkez Bankası Başkanı'nı ağırlayacak ve finansal ve bankacılık işbirliği anlaşmasına ilişkin görüşmeler yapılacaktır, dedi. İran ve Rusya bankaları Batı yaptırımlarına karşı işbirliği yapıyor. Bu bağlamda son günlerde İran'da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı. İki ülke arasında sağlanan anlaşmalara göre iki İran bankasının Rusya'da temsilcilik açması bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asgar Hacı bugün video konferans yolu ile Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grunberg ile görüştü. Video konferans yolu ile yapılan bu görüşmede Yemen'le ilgili son gelişmeler incelenirken bu ülkedeki krizin çözüm yolları ele alındı. Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Asgar Hacı, Suudi Arabistan ile Ensarullah arasında Sana'da yürütülen doğrudan müzakerelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yemen halkına insani yardımın ulaştırmasının önündeki mevcut engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grunberg de Yemen'deki barış görüşmelerini ilerletmek için Birleşmiş Milletler tarafından alınan önlemleri açıklayarak taraflar arasında güvenliği inşa etmek ve bir anlaşmaya varmak amacıyla siyasi diyalogların sürdürmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı. Kırklareli İl Seçim Kurulu, Bulgaristan sınırındaki Dereköy sınır kapısında çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1.153.842 oldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre şu ana kadar 1.099.841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54.001 kişi de gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1.153.842 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecektir. Türkiye seçim süreciyle ilgili gelişmeleri arkadaşımız Kasım Alcan'dan dinliyorsunuz.
Türk halkı 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanlığı seçmek üzere ikinci turda sandık başına gidiyor. Ve adaylar, iki aday arasındaki yarış da devam ediyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Her iki lider de artık son haftada son kozlarını oynuyor ve birbirlerine yönelik sert sözlerle seçmenlerden oy istiyor.
CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olması halinde yapacaklarının listesini daha sayfalarca uzatmak mümkün. Bizim bu saydığımız listede her şey var. Kandil var, Pensilvanya var, tefeciler var, LGBT'ciler var, marjinal örgütler var, fitne ve kaos tüccarları var, etrafını saran tokatçılar da var.
Ve Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise beni sevseniz de sevmeseniz de fark etmez ama vatanınız için oy verin dedi.
Sen de sevmesen de kabulünü. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi. 10-20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.
Ve son durum, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da seçim haklarını yeniden kullanıyorlar. İkinci turda kimi seçeceklerine yönelik oylarını gümrüklerde, havalimanlarında kullanmaya devam ediyorlar ve yurt dışında da kurulan sandıklarda yeniden yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandıktaki oylarını kullanmaya devam ediyorlar. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İlk turda %5 oy oranına ulaşan Ata İttifak'ın adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi. NTV'nin bildirdiğine göre ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi görüşme trafiği sürerken, 14 Mayıs seçiminde Ata İttifak'ın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan açıklama yaptı. Oğan şöyle konuştu. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimler öngördüğümüz üzere ikinci tura kalmıştır. Biz yaklaşık 3 yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve bir yola çıktık. Son ana kadar üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi adayı formülünü bekledik ve dedik ki böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz ve bu adayı kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik. İkinci plana itilen milliyetçi seçmeni merkez haline getirdik. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk. 14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet İttifakı'nı uyarmıştır. İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Necdet Öz'ü ziyaret etti. Yapılan ortak açıklamada Öz, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldıklarını açıkladı. Adalet Partisi Genel Merkezi'nde basında yaklaşık yarım saat kapalı kapılar ardında süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ve Adalet Partisi Genel Başkanı Necdet Öz basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara dikkati çeken Kılıçdaroğlu, var olma ve yok olma mücadelesi verildiğini, Türkiye'nin ya aydınlığa ya karanlığa sürükleneceğini ifade etti.
Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla herkesin etli tırnak olduğu zeminde bile 5 puan fark ortaya çıkıyorsa bundan sonraki seçimlerde ben inanıyorum işin rengi çok daha farklı olur. İkinci turda 2 katı fark çıkar dedi. Yavuz, Anadolu Yayıncıları Derneği'nde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk turdaki seçim sonuçlarına bakıldığında partilerin 2024-2028 seçimlerini hesaplamadıklarını, parti olmanın gereğini yerine getirmediklerini belirten Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü. Sadece ve sadece biz hele şu AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı zayıf düşürelim, Recep Tayyip Erdoğan'ı oradan indirelim, onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirelim, gerisi ne olursa olsun anlayışıyla hareket ettiler. Bu anlayış bu sefer tutsaydı, onları muvaffak kılmayacaktı. Siz her şeyin hesabını yapmazsınız. Bir yere seçilirseniz de başarılı olma şansınız yok. Her şey değişir bu seçimden sonra ve birçok kart yeniden dağılır. Yavuz, seçimlerin ardından Millet İttifakı'nda yer alan partilerden birçoğunun genel başkanının değişebileceğini, partilerin ve tabanlarının muhasebe yapacağını, Millet İttifakı'nın dağılacağını ve yeni ittifaklar kurulacağını, birçok partinin durduğu yerin değişeceğini, vesayet kavgalarının başlayacağını, parlamenter sistemin artık tartışılmayacağını öngördüğünü söyledi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkiye ve binası saldırıya uğradı. İlerinen bilgiye göre saat 3.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi elinde demir levye ile binanın alt katındaki bazı camları kırdı. New York polisiyle temasa geçildi. Türk evinin etrafına güvenlik şeridi çeken New York polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Halid Meşal, Hamas'ın sadece silah ve direniş ile mücadele etmediğini söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İslami Direniş Hareketi Hamas Diyaspora Teşkilatı Başkanı Halid Meşal, Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının bugün sıcak çatışma masasında olduğunu ve işgal rejiminin savaşı kazanmak istediğini söyledi. Meşal, ümmetin Kudüs için çalışan öncüleri 2. online konferansında yaptığı konuşmada, mevcut işgal hükümetinin içindeki aşırı sağ sayesinde Filistin halkına yönelik tüm ırkçılığını ve faşistliğini ortaya çıkardığını belirterek, işgal rejiminin planlarını uygulayabilmek için Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak ikiye bölmeye çalıştığına dikkat çekti. Kudüs'ün kılıcı savaşının tüm dünyaya direnişin devam ettiği ve Mescid-i Aksa'yı savunacağı mesajını verdiğini bildiren Meşal, Kudüs'te, Batı Şeria'da, 1948'de işgal edilen topraklarda ve Gazze Şeridi'nde Filistinlerin tamamının Mescid-i Aksa için ayağa kalktığını ifade etti. Gazze Şeridi'nin Kudüs'ün kılıcı savaşıyla Mescid-i Aksa'da nöbet tutan murabıtlara destek olduğunu söyleyen Meşal, Amerika'nın ve İsrail'in Filistin toprakları başlanmak üzere bölgeye yönelik planlarını hayata geçirebilmek için İslam ümmetinin zayıf kalmasına istediklerini işaret etti. İslam ümmetinin ve Filistin halkının Filistin davasının yüzüstü bırakmayacağını kaydeden Meşal, Hamas'ın milli birlikten yana olduğunu ve Filistin'de birliğin sağlanması için çalıştığını, kapısının herkese açık olduğunu dile getirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak tanınmasının Ermeni nüfusunun güvenliğinin sağlaması halinde mümkün olduğunu belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugünkü basın toplantısında Erivan'ın Dağlık Karabağ'da kapsayacak şekilde Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını tanımaya hazır olduğunu söyledi. Sputnik Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 86,6 bin kilometre karelik bölge Dağlık Karabağ'da içeriyor. Ancak Dağlık Karabağ Ermenilerinin hakları ve güvenliği konusunun Hankendi-Bakü diyaloğu çerçevesinde tartışılması gerektiğini şarta bağlamalıyız ifadelerine kullandığını duyurdu. Paşinyan, Ermenistan'ın söz konusu müzakerelerin yapılacağına dair uluslararası garantiler beklediğini vurguladı.
Rusya'nın Belgorod bölgesi valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun Rusya sınırlarına girdiğini, bu grubun etkisiz hale getirilmesi için Rus güvenlik güçlerinin önlem aldığını bildirdi. Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Grayovonok topraklarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sabotaj ve Keşif Grubu'nun girdiğini belirtti. Gladkov, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Muhafız Birlikleri ve Sınır Görevlileri Grubu etkisiz hale getirmek için gereken önlemleri alıyor ifadesini kullandı. Bu bölgeye dünden bu yana Ukrayna tarafından insansız hava araçları ve havan toplarıyla saldırılar da düzenlendiğini aktaran Gladkov, yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiğini ifade etti.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katrina Saklaropoulou, Yunanistan Başbakanı ve dünkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Kyriakos Mitsotakis'e hükümeti kurma görevini verdi. Saklaropoulou makamında kabul ettiği Başbakan Mitsotakis'e anayasanın 37. maddesinin 2. paragrafı gereğince hükümet kurma görevini verdi. Mitsotakis burada yaptığı açıklamada sandıktan çıkan mesajın net olduğunu belirterek mevcut meclisten bir hükümet oluşturma niyetinin gerçekte mümkün olmadığını düşünüyorum dedi. Bir koalisyon hükümetinin kurulmasının imkansız olduğunu düşündüğünü belirten Mitsotakis, hükümet kurma görevini bu akşam size iade etmeye niyetliyim ki hükümet kurulmasının imkansız olduğu yönündeki öngörümün doğru çıkması halinde en hızlı şekilde muhtemelen 25 Haziran'da sandığa gidebilirim diye konuştu.
Ve İspanya'da maaşların zam talepleri karşılanmayan adliye memurları ülke genelinde süresiz grev başlattı. Adliye memurlarının bağlı olduğu sendikalar bir aydan fazla süren müzakereler sonrasında anlaşma sağlanmadığı gerekçesiyle grev kararı aldı. Ülke genelinde yaklaşık 45 bin adliye memuru sol koalisyon hükümeti üzerinde baskı oluşturmak için bugünden itibaren iş bıraktı. Memurlar ile öncesinde hakim ve savcıların bu zamana kadar belirli aralıklarla yaptıkları eylemlerden dolayı birçok davanın görülmesi ertelenmişti. Sendikalara göre bu zamana kadarki eylemlerden dolayı 500 bine yakın davanın duruşması ertelenirken 30 milyondan fazla adli işlemde gecikmeye uğradı. Adalet Bakanlığı'yla geçen hafta anlaşma sağlayan hakimler ve savcılar aylık 450 avro brüt zammın yanı sıra çalışma şartlarının iyileştirilmesi karşılığında süresiz greve gitmekten vazgeçmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Kanadalı Müslümanların yeni kısıtlamalara tepkileriyle ilgili. Batılı ülkeler insan hakları ve eşitlik sloganları atmalarına rağmen bizzat insan haklarını ihlal etmeye devam etmekteler. İnsan haklarının ihlal edildiği ülkelerden biri de Kanada'dır. Bu durum Kanada'da yaşayan azınlıkların tepkilerine ve itirazlarına yol açmıştır. Quebec hükümetinin azınlıkları, özellikle Müslümanların kıyafet ve giyim tarzına ve gelenek ve ritüellerini yerine getirmeleri için koyduğu kısıtlamalar, bu ülkede yaşayan Müslümanların tepki ve itirazlarına sebep oldu. Bu bağlamda bir grup Müslüman Quebec Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak devlet okullarında tüm ibadet şekillerini yasaklayan kararın anayasal olarak geçersiz olduğunu ilan ederek iptal etmesini istediler. Müslüman protestocular bu tür emirlerin ayrımcı olduğuna ve Kanada haklar ve özgürlükler şartını ihlal ettiğine inanıyor. Bu arada Müslümanlar Kanada'nın diğer eyaletlerinde de baskı altında yaşamaktalar. Bu durum Kanada Senato Komitesi'nin raporuna yansımasına da yol açmıştır. Rapora göre Kanada toplumunda İslamofobi kök salmış ve türbanlı kadınlar en fazla riske maruz kalmıştır. Senato İnsan Hakları Komitesi'nin raporuna göre aşırıcı, sağcı ve Müslüman karşıtı gruplar Müslümanlara karşı nefret söylemi ve eylemini yaymaktalar. Kanada'da Müslümanlar sadece kendi din ve mezhepleriyle ilgili gelenek ve ibadetleri yerine getirmek için ayrımcılığa maruz kalmıyorlar. Aynı zamanda iş yerlerinde de çeşitli ayrımcılığa uğramaktalar. Islamic Relief Enstitüsü tarafından yapılan yeni araştırmaya göre Kanada'daki Müslümanların 2/3'ünden fazlası çalışma yerlerinde ayrımcı tavır ve hakaretlere maruz kalmaktalar.
Sadece Kanada'da değil diğer batılı ülkelerde de Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalmaktalar. Özellikle son senelerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanlar çeşitli ayrımcılık ve şiddet eylemlerine maruz kalmışlardır. Her daim demokrasi ve eşitlikten dem vuran Avrupalı ülkeler pratikte Müslümanlar gibi dini, kavmi ve etnik azınlıkların birçoğuna alanı daraltmış bulunuyorlar. İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olan Mesud Şecere, bu bağlamda yaptığı değerlendirmede İngiltere'de yaşayan Müslümanların yaşamın her boyutu açısından ikinci vatandaşa dönüşünü, bunun nefret ortamının sonucu oluştuğunu, bu ülkede İslamofobinin meşru hale gelip kültürünün yerleşini kaydetti. Avrupa ve Batı toplumlarında İslamofobi ve Müslümanlara karşı nefret oluşturmak, sosyal, ekonomik ve göç politikaları gibi çeşitli alanlarda artış göstermektedir. Avrupalı yetkililer ise kendi komşularında ve kamu karşısına çıktıklarında insanların haklarını savunma sloganı atarken diğer ülkelere insan haklarını da ihlal etmekle suçluyorlar. Oysa kendi ülkelerinde işlenen insan hakları ihlallerini görmemekte veya görmezlikten gelmekteler. Sonuç itibariyle Kanada, Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Almanya gibi batılı ülkelerde giderek Müslümanlara karşı şiddet eylemleri ve İslamofobi girişimleri artmakta ve bu bağlamda endişelere de sebebiyet vermekte.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika ve müttefiklerinin Ukrayna'ya gelişmiş savaş uçakları verme kararıyla ilgili. Amerika ve müttefiklerinin Ukrayna'ya F-16 dahil gelişmiş savaş uçakları verme kararı Rusya'nın yoğun tepkisine yol açtı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeleri durumunda çok büyük risk almış olacaklarını işaret etti. Grushko, Batılı ülkelerin hala gerilimi arttıracak senaryolara bağlı kaldıklarını görüyoruz. Bu kendileri açısından çok büyük riskler taşıyor. Bunu her zaman planlarımızda göz önünde bulunduracağız. Hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm araçlara sahibiz ifadelerini kullandı. Öte yandan Amerika Başkanı Joe Biden, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanmaları için eğitilmesine yönelik yürütülen uluslararası çabaları destekleyeceğini söyledi. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise eğitim ilerledikçe uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız dedi. Rusya ile Ukrayna Savaşı, Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerin askeri dahil çeşitli yardımları yüzünden uzamış ve giderek can ve mal kaybı artmaktadır. Batılı ülkeler Ukrayna'ya hatta seyreltilmiş uranyum mermileri veriyorlar. Batı'nın Ukrayna'ya göndermeyi planladığı en tartışmalı silahlar, seyreltilmiş uranyumdan yapılmış silahların gönderilmesidir. İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabella Goldie, Londra'nın Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatı göndereceğini açıkladı. Goldie'ye göre, İngiltere'nin Ukrayna'ya göndereceği Challenger 2 tank mühimmatının bir kısmı seyreltilmiş uranyumlu silahları ve mermileri de içeriyor. Tank mermileri uranyumdan yapıldığı zaman nükleer bir silah haline gelebilir. Bu silahlar tanklara ve zırhlı araçlara daha kolay nüfuz edebilir. Ancak bu mermilerin ateşlenmesinden kaynaklanan toz ve bu mühimmatların patlamasından sonraki etkileri insan sağlığını, özellikle akciğerleri ve diğer hayati organları tahrip edici etkilere sahip olabilir. Amerikan ordusuna ve Irak halkına zarar vermiş ve bu mühimmatların kullanıldığı alanlarda radyoaktif kirlenmeye neden olmuş bir silah türünden bahsediyoruz.
Bu konuya Rusya'dan sert tepki gelmişti. Öyle ki çeşitli Rus makamları bu arada tavır almış ve Londra'yı bu riskli eylem konusunda uyarmıştır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İngiltere'nin Ukrayna'ya seyretilmiş uranyum içeren tank mühimmatı gönderme planını kınadı ve Moskova'nın buna göre yanıt vereceğini söyledi. Putin bununla ilgili olarak nükleer bileşen içeren silahları ilk kullanılan Batı olacağını da kaydederek kansere ve çevre kirliliğine neden olan silahların kullanılacağının bir felakete yol açacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu alandaki son tutumunda Londra tarafından seyretilmiş uranyum mühimmatının Kiev'e gönderilmesi nedeniyle Ukrayna'daki durumun tırmanışa geçeceği uyarısında bulundu. Lavrov, Ukrayna'da seyretilmiş uranyum mühimmatının kullanılmasının ülke tarımına da zarar vereceğini kaydetti. Aslında Batılılar yavaş yavaş Ukrayna'ya gönderilen silahlarla ilgili tüm norm ve standartları terk etmekle beraber bu hedeflere doğrultusunda seyretilmiş uranyum kullanılarak yapılan tank mermilerinin gönderilmesini meşrulaştıran ve Irak Savaşı'nın deneyimlerine göre çok zararlı etkileri olan bir yaklaşım benimsemişlerdir. Bu durum hem insan sağlığına zarar veriyor hem de çevreyi kirletiyor. Yani başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler ve bundan sonraki aşamada İngiltere, Ukrayna'da Rus kuvvetlerine daha fazla zarar verecek her türlü silah ve teçhizatın yasallığına bakılmaksızın kullanılmasını geçerli kılmakta. Bu konuda Amerikan Kongresi'nin 4. Cumhuriyetçi üyesi, Amerika Kongresi'nin 4 Cumhuriyetçi üyesi Beyaz Saray'a mektup göndererek yasak silah sayılan misket bombaları ve parçalı tesirli bombaların Ukrayna'ya gönderilmesini istedi. Sonuç olarak batılı ülkeler Ukrayna Savaşı'nda bu ülkeye askeri yardımları giderek artırmakta ve daha modern ve gelişmiş silahlar vermeye başlamaktalar. Önce savunma amaçlı silahlar verdiklerini iddia eden batılı ülkeler, gelinen aşamada uzun menzilli füzeler ve modern savaş uçakları İHA'lar vermekteler. Bununla birlikte batılı ülkeler Ukrayna'ya her türlü maddi, lojistik ve istihbari destek de sağlıyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geçtiğimiz günlerde Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a gitti. Esad Arap Birliği toplantısına en son 2010 yılında katılmıştı. Ancak Suriye'de iç savaşın başlaması ve Kasım 2011'den itibaren ülkenin Arap Birliği üyeliği askıya alındı. Son 12 yılda Suriye Arap Birliği'nin üyesiydi ancak birliğin bazı üyelerinin özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın itirazları üzerine ve talepleri sonucu Suriye Arap Birliği'ne katılma hakkı olmadığı için birliğin toplantılarına katılma hakkı yoktu. Ancak şimdi bu konunun tekrar gündeme gelmesi ve Suriye'nin yine Arap dünyasında bir bağımsız ülke olarak parlaması. Bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz bu konuyu ve Arapların Suriye ile ilgili ilişkilerini nasıl gözden geçirdiklerine bakmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Suriye'de bunca sene yaşanan iç krizin ardından şimdi tekrar uluslararası arenada kendi varlığını hissettirmesi ve bunu özellikle Arap dünyasında göstermesi son günlerde biliyorsunuz çok konuşuldu, tartışıldı. Özellikle Arap Birliği'ne tekrar geri dönüşü ve Suriye'nin yeniden kabulü bu ülkenin bağımsız bir ülke olarak kendi varlığını özellikle bölgede çok istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü kanıtladı kimi uzmanlara göre. Siz nasıl düşünüyorsunuz efendim? Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrardan geri dönüşü mevcut şartlarda nasıl ele alınmalı efendim?
Doğrusu Arap Birliği'nin oluşumuna baktığımız zaman bu oluşum tamamen dış müdahalelerle oluşturulan bir oluşumdur. Bu oluşum zaman zaman Orta Doğu'daki gerginlikler ve bunalımlar sonucunda siyaset veriyor ve politikanı buna göre dizayn ediyor. Son olarak Suriye'deki çıkan olaylardan dolayı Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı takılmış olduğu tavırdan dolayı uzun bir dönem ilişkiler askıya alındı ve bu alınan ilişkilerin en son olarak da Suriye'deki kısmen bir düzenin yeniden inşası ve oluşulmasından dolayı Arap Birliği'nin tekrardan Suriye'yi kendi aralarına alması elbette önemli. Ama bu tamamen yani kendi iradesiyle hareket eden bir kurum haline gelmesi gerekiyor. Bir birlik haline gelmesi gerekiyor. Bugün birçok dünyada birlikler var, uluslararası birlikler. Ve bunlar tamamen kendi özgün hareketleri ve özgün şart koşullarından oluşan birliklerdir. Arap Birliği'nin bu birliğin biraz daha farklı bir durumu vardır. Ve tamamen dışa bağımlı bir birlikteliğin oluşması zaman zaman dış müdahalelerin sonucunda bu tür kararlar alınıyor. Yani bu haksız bir karardı. Elbette var olan sorunların ülke bölge ülkelerin kendi aralarında çözmesi en uygun durumdur. Tamamen dış müdahaleleri ötelenmesi de kendi iç çatışmalarının da sonlanmasına neden olabilir. Ve huzurun ve sükunetin bu şekilde ancak sağlanabileceği ortadadır. Bunun bu durumun devam etmesi bölgede var olan sorunların bir nebze olsa hafiflemesine neden olabilir. Buna göre bir politika izlemeleri gerekiyor. Ve tamamen Arap Birliği'nin kendini dış müdahalelerden kurtarması gerekiyor. Bunun yaptığı takdirde de bölgedeki ülkeler kendi aralarındaki var olan sorunlarını daha rahat bir çözüm bulabilirler.
Tahran Radyosu.
Şimdi bunun Suriye'nin içine nasıl bir yansıması söz konusu olabilir Bedri Hocam? Uluslararası özellikle bölgesel anlamda Suriye'nin Arap ülkelerle ilişkilerini yeniden onarması Suriye için nasıl bir getirisi olabilir efendim?
Elbette olumlu bir yanı olabilir. Yani bu ortak bir politika izlenmeleri ve dünya karşı yeniden bir ayağa kalkması ve kendi ayakları üzerinde durması elbette dünyadaki diğer ülkeler de bunu göz önünde alarak kendi siyasetlerini belirleyebilirler. Ve dış müdahalelerle ve bunalımın son bulmasına en ayak olabilir. Yani bunun mühim olan kararlı bir şekilde bu birlikteliğin devam etmesi gerekiyor ve bu tür var olan sorunlara da karşı koyma, ortak bir kararla karşı koymaları gerekiyor. Bu ortaklaşmaları ve ortak bir kararla dış müdahalelerin etkisi azalabilir. Ve bu önümüzdeki dönemlerde de kendi olumlu bir şekilde ülkenin huzuru ve var olan sorunların sonlanması için önemli bir durumdur. Bunun mühim olan devam ettirilmesi gerekiyor. Ara vermeden kendi kararlarını özgürce ve kendi iradeleriyle almaları gerekiyor.
Doğru. Şimdi bunun baktığımızda Suriye'nin özellikle son bir yıldaki gelişmelerine baktığımızda özellikle terörle mücadele meselesinde sizce Arap ülkelerle bu konu üzerinde herhangi bir ortak görüş bundan sonra sağlanacak mı? Terörü bir ortak tehdit olarak görecekler mi acaba dış müdahaleleri dikkate aldığımız zaman?
Mutlaka yani bugün Suriye topraklarına baktığımızda birçok ülkenin çıkarttığı ve ileri sürdüğü terör örgütleri vardır. Ve bu terör örgütlerin Suriye'nin sorunlarına neden olan kışkırtmalardır. Elbette Arap Birliği'nin bu konuda terör örgütlerine karşı ortak bir tavrı belirlemeleri terörün etkisi ve bu bölgede azalmasına neden olur. Ve geçmişte gördüğümüz zaman bir takım Arap ülkelerinde bu terör örgütlerine destek olduğu görülmüştür. Ve bu desteğin de kesilmesinden dolayı da oradaki terör örgütlerinin varlığından da son bulabilir. Sinirim olan bir bütün olarak Arap ülkeleri bu terör örgütlerine karşı ortak bir tavır göstermeleri çok önemlidir. Bunun yaptığı takdirde terör örgütleri de bu alanda yerini bulmayacaktır. Ve bunun da sonu gelebilir. Mühim olan Suriye topraklarının bu tür örgütlerin alanı haline getirilen alanı temizlemesi gerekiyor. Bunun temizliği de Arap Birliği ve komşu ülkelerin teröre olan desteklerinin kesilmesi gerekiyor.
Doğrudur. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedri Hocam. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar geri dönüşü konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran'da 12 petrokimya kompleksinin bu yıl içinde faaliyete başlayacağını duyurulması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde ise İran-Rusya Ticari İlişkiler Konseyi Başkanı'nın iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran-Rusya Ticari İlişkiler Konseyi Başkanı Leonid Luzhnechko, ikili işbirliği için büyük planlarımız var ve bunun için ikili alışverişlerin artmasına yol açacak iyi bir perspektif söz konusudur diye kaydetti. Luzhnechko açıklamasının devamında şu anda bir mali uzlaştırma mekanizması oluşturma arayışındayız. Bu proje takip ediliyor ve bu sistemin başarılı bir şekilde çalışacağından eminiz dedi. İran-Rusya Ticari İlişkiler Konseyi Başkanı açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu süreçte Çin yuanının yanı sıra iki ülkenin ulusal para birimini kullanıyoruz. Gelecekte Tahran-Moskova ilişkilerinin bundan daha fazla gelişeceğini belirten Luzhnechko şöyle dedi. Para transferi ve ticaret işlemlerinin kolaylığıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler de iki ülke ilişkilerinde pay sahibi olabilecek.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde ise Siyonist rejim İç Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'yı yaptığı baskın ve kışkırtıcı ifadelerine karşı İslam dünyasından tepkilerin devam etmesi, Pakistan yönetiminin İran'ın Saravan bölgesinde sınır muhafızlarına yapılan terör saldırısını kınaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu ifadeler yer alıyor.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırgan Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu'nun Yemen'e karşı savaşına ilişkin Arap Birliği toplantısının tutumunun birliğin diğer toplantılarından farklı olmadığını yayımlanan bildirde Yemen savaşının bir tecavüz değil de bir krizden ibaret olduğuna değinildiğini duyurdu. Yemen Dışişleri Bakanlığı Suudi Koalisyonu'nun Yemen milletine karşı modern tarihin en kötü insani krizi haline gelen acımasız bir saldırı ve kuşatma uyguladığını vurguladı. Açıklamada Arap Birliği'nde reform yapmanın ve ortak Arap faaliyetleri geliştirmenin hala ulaşılamaz bir hayal olduğu, çünkü Amerika'nın bu birlikte derin etkisi olduğu vurgulandı.
Şehre gazetesinde Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne karşı Siyonist rejimin öfkesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist rejim Tel Aviv'in uluslararası topluma Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin bu rejimin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesini engellemeyeceği mesajını gönderdiğini açıkladı. Bu mesajda Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik saldırılarının devam etmesini haklı çıkarmak için şu ifadeleri yer verildi. İsrail'e yönelik bir tehlike olursa bu saldırılar devam edecektir ve bu rejimin eylemleri savaş koşullarındaki çatışmalar doğrultusunda olacak ve Suriye-Arap ilişkilerinin normalleşmesinden etkilenmeyecektir. Bilindiği üzere IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler Şam'ın defalarca uyarıda bulunmasına rağmen sahte bahanelerle bu ülke topraklarını işgal etmeye devam ediyor ve Arapların sessizliğini suistimal ederek bu Arap ülkesine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Arap Dışişleri Bakanları 7 Mayıs 2023'te Kahire'de yaptıkları olağanüstü toplantıda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaştılar ve o tarihten itibaren Suriye heyetlerinin bu birliğin toplantılarına katılımı yeniden başladı. Arap Birliği Kasım 2011'de Şam'ın üyeliğini askıya aldı ve Şam'a karşı siyasi ve ekonomik yaptırımlar uyguladı. Arap Devlet Başkanlarının 32. toplantısı geçen Cuma günü Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Cidde'de yapıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine 12 yıl aradan sonra bu toplantıya katıldı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulamalar aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Cumhuriyetçilerin Biden'in psikolojik sağlığının incelenmesini istemesi,
Amerika'da borç limiti krizi ve makamların devleti bir kez daha iflas hususunda uyarması,
Amerikalı senatörün İran karşıtı çalışmaların yenilgisini itirafı,
Amerika'nın Ukrayna'daki savaşı körükleme çabaları ve desteklerin devam etmesi,
Amerika'nın 2001 yılından beri milyonlarca insanı ölüme götürmesiyle ilgili araştırmaların yapılması,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmelerin arasındaydı. Şimdi detaylar.
Cumhuriyetçiler Biden'in mevcut bilişsel durumu ve siyasi arenadaki faaliyetlerini sürdürebilmesi konusunda son derece endişeli olduklarını belirtmişlerdir. Amerika Kongresi'nin bir grup cumhuriyetçi temsilcisi 80 yaşındaki başkandan 2024 seçimlerine katılabilmek için akıl sağlığının yerinde olduğundan emin olmak için bilişsel test yaptırmasını istedi.
Bu grup Biden'dan ya bu testleri yapmasını ya da bu ülkedeki başkanlık yarışından sonsuza kadar çekilmesini istedi. Cumhuriyetçiler Biden'in mevcut bilişsel durumundan ve siyasi arenadaki faaliyetlerini sürdürebilme yeteneğinden son derece endişeli olduklarını belirtmişlerdir. Daha önce Biden'in eşi onun için bilişsel testler fikrini saçma bir istek olarak nitelendirmişti.
Amerika'da borç limiti konusundaki kaygılar gitgide artmaktadır. Varisleri temsilcilerinden oluşan bir grup, Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen'e endişelerine ileten bir mektup gönderdi. Amerika'da borç limitini yükseltilerek temerrüden kaçırılması ise geri sayım devam ediyor. Amerikan Başkanı Joe Biden ise Salı günü Kongre'deki Cumhuriyetçi temsilcilerle bir araya geldi ancak bu görüşmeden sonuç çıkmadı. Amerika Temsilciler Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin de aralarında olduğu cumhuriyetçilerle bir araya gelen Biden, görüşmeleri verimli olarak değerlendirdi ve önümüzdeki günlerin çok sıkı müzakerelerle geçeceği sinyalini verdi. McCarthy ise bir hareket görmedim diyerek bu görüşmede fazla bir ilerleme yaşanmadığını belirtti.
Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, hükümetin tüm ödeme yükümlülüklerini 1 Haziran itibariyle yerine getirme kabiliyetini tüketme riskiyle karşı karşıya olduğu konusuna uyarmıştı. Wall Street'in en deneyimli isimlerinden bazıları, Amerika'nın temerrüde düşmesinin düşünülemez uzun vadeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu ve borç limitinin kalıcı olarak kaldırılması gerekebileceğini savundu.
Goldman Sachs ve J.P. Morgan'dan yetkililerin de dahil olduğu 17 üyeli Hazine Borçlanma Danışman Komitesi, Yellen'e yazdıkları mektupta ya ödeneklerle eş zamanlı olarak limitlerin yükseltilmesini zorunlu olarak ya da borç limitini tamamen kaldırarak mali yükümlülüklerin yerine getirmesine yönelik alternatif bir yöntem geliştirmenin zamanı geldi diye yazdı. Bu arada Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda niceliksel fonların girişleri ve borç tabanı tartışmaları nedeniyle oynaklığın artabileceği, belirsizlik oluşabileceği konusunda Amerika hisse yatırımcılarını uyardı.
Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Senato Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İran'ın petrol gelirleri artarken Amerika olarak hiçbir şey yapamadıklarını söyledi. Senato'nun oturumunda konuşan Amerikalı senatör, İran'ın yaptırımlara rağmen petrol gelirinin artmasından öfkesini ortaya koydu.
Amerikan Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın da katıldığı oturumda, Senatör Graham, Amerikan Başkanı Joe Biden'in dış politikasını sert şekilde eleştirerek İran aleyhindeki sert sözlerini tekrarladı.
Ukrayna'ya destek amacıyla Amerika ve müttefikleri geçen hafta Ukraynalı pilotlara gerekli eğitimi verdikten sonra F-16 dahil 4. nesil savaş uçaklarını göndereceği belirtildi. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi sırasında basın toplantısı düzenledi. Sullivan, Amerika Başkanı Joe Biden'in G7 liderlerini Ukrayna Hava Kuvvetleri'ndeki pilotları eğitmek için F-16 dahil 4. nesil savaş uçakları konusunda ortak bir çabayı destekleyeceğini belirttiğini bildirdi. Sullivan, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu desteği sağladıklarını ve sözlerini yerine getirdiklerini vurguladı.
Ukrayna'nın savunmasını uzun vadeli taahhütlerinin bir parçası olarak güçlendirmeyi görüştüklerini dile getiren Sullivan, eğitim ilerledikçe uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç adet teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız ifadelerini kullandı.
Tahran Radyosu.
Amerikalı bir düşünce kuruluşu yaptığı araştırmada Batı Asya ve Kuzey Afrika'da milyonlarca kişinin 2001 yılından bu yana Amerika'nın savaş talepliği sonucu hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. American Brown Üniversitesi'ne bağlı Watson adlı düşünce kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre 2001 sonrası Amerikan savaşları sonucunda Batı Asya ve Kuzey Afrika'da yaklaşık 4,5 milyon kişi hayatını kaybetti. Rapora göre bu sayıdan en az 3,6 ile 3,7 milyon insan ekonomik çöküş, gıda güvenliğinin kaybı, sağlık altyapısının yıkımı, çevre kirliliği ve savaşın diğer etkileri dahil olmak üzere savaşın etkilerinden öldü.
Bu istatistiğin beyanı 11 Eylül 2001'den sonraki savaşların zayiat istatistiklerinin hep tartışıldı ve şüpheye düştüğü durumda yayınlandı. 2015 yılında sınır tanımayan doktorlar bir rapor ile Amerika'nın Irak, Afganistan ve Pakistan'da yürüttüğü savaşlar sonucunda 1 milyondan fazla insanın öldüğünü duyurmuştu. Ancak savaşlardan dolayı ölümlerin sayısını kesin olarak belirlemek kolay değil. Bu ölümlerin %50'si savaştan birkaç ay hatta birkaç yıl sonra kendini gösteren bir sorun olan açlık ve gıda güvenliğinin olmaması nedeniyle meydana geldi. Bu miktar Irak'tan çok Yemen ve Afganistan'da tespit edildi.
Watson Enstitüsü raporu dolaylı ölümler yıkıcı, özellikle de savaş olmasaydı önlenebilirdi diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde teröre karşı savaşların mirası, Batı Asya, Kuzey Afrika ve Orta Asya halkları için feci sonuçlara yol açtı. Amerika Başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırılarının ardından saldırgan bir tavır alarak teröre karşı küresel mücadele bahanesiyle Afganistan ve Irak'a saldırdı. Terörizme karşı bu sözde küresel savaşta Irak, Afganistan, Suriye, Libya ve Yemen'de 1 milyondan fazla insan öldü.
Irak'ın işgali ve sonuçları nihayetinde birçok suç yaratan IŞİD gibi terör örgütlerinin oluşumuna yol açtı. Irak ve Suriye'de ise büyük katliamlar gerçekleşti. Watson Düşünce Kuruluşu'nun raporuna göre 11 Eylül sonrası savaşlarda doğrudan 387 bini sivil olmak üzere 906 binden fazla insan öldü. 38 milyon kişi daha yerinden edildi veya mülteci durumuna düştü. Ayrıca Mayıs 2020'de Amerika liderliğindeki IŞİD'e karşı koalisyon yaptığı açıklamada 2014'ten bu yana Irak ve Suriye'de koalisyon tarafından 1300'den fazla sivilin öldürüldüğünü kabul etti. Bu dönemde bu rakamlar bağımsız ve insan hakları kuruluşları tarafından şiddetle sorgulandı. İnsan hakları kuruluşlarına göre yalnızca 2017'de Raqqa şehrinin IŞİD'den kurtarılması sırasında 1600'den fazla sivil öldürüldü ve şehrin %90'ından fazlası ağır bir şekilde bombalandı. Kuvvetli bombardımanlar ve topçu atışları ile birçok sivil hayatını kaybetti.
Ancak Amerika bu saldırılardan bir sonuç alamadı ve 2021'de Afganistan'ı tamamen başarısızlıkla terk etti. RAND Enstitüsü'nde analist James Dobbins şöyle diyor. Pek çok eleştiri olmasına rağmen Amerika'nın Afganistan'dan çekilme politikası ile ilgili birçok kişi Amerika'nın Afganistan'a müdahalesinin en başından beri yanlış ve yenilgiye mahkum olduğuna inanıyor. Ancak Amerika, Irak ve Suriye'deki askeri varlığını sürdürüyor.
Bu savaşlar binlerce Amerikan askerini öldürmenin ve yaralamanın yanı sıra ülke bütçesini Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'a göre 7 trilyon dolara bulan çok büyük maliyetler getirdi. Bu rapor Amerikan federal hükümetinin bu savaşlar için 8 trilyon dolardan fazla para harcadığını belirtirken aynı zamanda 11 Eylül olayından sonra Amerikan askeri harekatından asıl yaralananlar ülkenin silah şirketleri olmuştur.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2001-2020 yılları arasında 14 trilyon doları bulan toplam bütçesinin yarısı bu ülkenin müteahhitlerine ve silah şirketlerine ulaştı. Bu miktarın 4,4 trilyon doları askeri sanayi araştırmalarına ayrıldı. Uluslararası tarihçi ve analist Charles Strozier şöyle diyor. 11 Eylül saldırıları Amerika'da derin bir varoluşsal kriz yarattı. Ardından Washington yaralı bir hayvan gibi tepki vererek teröre karşı bir bataklık savaşı başlattı. Bir dünya süper gücü olarak gerileme süreci tam da bundan başladı.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parse.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran Masalları ve Efsaneleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, geçen bölümde peri masallarında sihir ve büyü etkenleri ve alet ve eşyaları ve malzemelerinden bahsettik. Ve kahramanlara yardım eden insanlar, büyülü hayvanlar ve develerin hayatı ona bağlı olan tılsımlarla tanıştık. Peri masallarında bir başka büyü ve sihir unsuru harikulade dostlar ve arkadaşlardır. Bu dostlar ve arkadaşlar çok acayip yetenekleriyle genellikle herhangi bir sebep olmaksızın kahramanla birlikte yola çıkar ve ona türlü sorunların ve sıkıntıların aşılmasında yardımcı olur. Bu karakterlerin büyük hacimlerde sıvıları içebilmeleri veya devasa yapıları ve dağları kaldırma güçleri gibi çeşitli yetenekleri söz konusudur. Bazen bu masallarda devler de öykünün kahramanına hizmet eder ve onların harikulade dostlarından sayılır.
Peri masallarında öykünün kahramanının eline geçen büyü ve sihir aletleriyle bu aletleri ele geçirme yöntemleri arasında herhangi bir özel ilişki yoktur. Örneğin öykünün kahramanı hayvanların yardımından yararlanmak için her zaman onlara önceden yardımcı olmuş olması gerekmez ve bazen de bu hayvanları satın alır veya bulur ve bazen de hayvan karakteri hiçbir sebep olmaksızın kahramana yardımcı olur. Ama yine de masalı anlatanların uyduğu bazı kurallar vardır. Nitekim İranlı peri masallarının hiçbirinde hiç kimse herhangi bir şarta veya talebe karşılık sihirli veya büyülü hayvanları kahramana vermez. Öykünün kahramanı Süleyman'ın büyülü yüzüğünü bir şeye karşılık elde edebilir veya onu satın alır veya bulur ya da iyi bir amelin karşılığı olarak kazanır.
Bazen öykünün kahramanı öldürülünce yere akan kanından bir şeyler ortaya çıkar. Daha sonraları kahramanın ölüm sırrını aydınlatır. Genellikle de öykünün sonunda ölen kahraman bu büyülü şeyin içinden canlı ve sapasağlam ortaya çıkar. Peri masalları uzmanlarına göre bu tür kavramlar öykünün ait olduğu eski milletlerin çok eski ve ilkel inançlarına dayanır. İlkel inançlara, doğaya tapmayı, eşyaların canlı olduğu düşüncesi, hayatın yeniden yaşandığı inancı, sihir veya büyü inancı gibi inançları örnek vermek mümkün. Eski ve ilkel insanların incelenmesi, İranlı kavimlerin bu inançlarının nasıl yaşlı ninelerin anlattığı masalların ana temasını oluşturduğuna açıklık getirir.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehribanu ile yaşadığını, Şehribanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. ve dedi ki Molla Bacı Şehbanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da aynen öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehbanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi. Kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En sonunda Molla Bacı'nın Şehbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde bütün bunları eğirmesini istediğini anlattık. Ve dedi ki Şehbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Ve bir kuyuda bulunan devi gönderdi ve dev de Şehbanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay, çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Ve yine Molla Bacı Şehbanu'nun sarı inekten yardım aldığını, ineğin kızın öldürdüğü annesi olabileceğini, bu yüzden de sarı ineği yok etmeye karar verdiğini, Şehbanu maceradan haberdar olduğunu ve devden yardım talep ettiğini ve dev de sarı ineğe benzer bir ineği ona verdiğini, böylece annesini kurtardığını, prens ise hala Şehbanu'yu düşündüğünü anlattık. Şimdi dilerseniz hep birlikte maceranın devamını dinleyelim.
Şehbanu'yu düğünde gördükten sonra ona sırılsıklam aşık olan kralın genç oğlu onu bulamayınca hastalandı ve yataklara düştü. Kralın eşi kentin tüm hekimlerini topladı ve onlardan oğlunun derdini anlamalarını ve varsa derdine çare bulmalarını istedi. Hekimler hemen genç prensin bir kıza aşık olduğunu ve kızın ayakkabılarından birisinin elinde bulunduğunu anlar. Kralın eşinin durumunu anlayınca oğlunu teselli eder ve gönlünü ferah tutmasını söyler ve istediği kız Kaf Dağı'nın ötesinde olsa bile onu bulacağını ve elini oğlunun eline vereceğini anlatır.
Bundan sonra kralın eşinin talimatı üzerine birkaç deneyimli yaşlı kadın ayakkabıyı ellerine alır ve kent kent ev ev dolaşır. Ama ayakkabının sahibini bulamaz. Çünkü ayakkabıyı hangi kızın ayağına denedilerse ya dar ya da büyük geldi. Sıra Şehbanu'nun babasının evine gelince Molla Bacı Şehbanu'yu fırının içine atar, üzerini de susam dolu bir tepsiyle kapatır ve bir horozu da fırının üzerindeki tepsinin yanına bırakır ki susamları yesin ve gürültü yapsın ki Şehbanu ses çıkardığı zaman kimse onun sesini duymasın. Yaşlı kadınlar eve gelir ve evde kızları olup olmadığını sorarlar. Molla Bacı da tabii ki kızımız var, hem de iyisi var diye karşılık verir. Ve hemen ardından kızını getirir. Yaşlı kadınlar ayakkabıyı kıza verir ve denemesini söyler. Kız her ne kadar çaba gösterdiyse nafile. Ayakkabı bir türlü ayağına uymaz. Öte yandan kentte başka ev kalmadığı için yaşlı kadınlar Molla Bacı'dan evde başka kız olup olmadığını sorar. Molla Bacı ise bir tek bu kızı olduğunu söyler. Ama birden horoz, fırının üzerinde susam tepsisi, ay parçası fırının içi, tepsiyi kaldır, ay parçasını çıkar diye ötmeye başlar.
Horozun ötüşünü duyan yaşlı kadınlar şaşırır ve horozun neler söylediğini merak eder. Molla Bacı ise hemen bir taş alır ve horoza atar ve bu horozun zamansız öttüğünü, yarın hemen onu keseceğini ve elinden kurtulacağını söyler. Atılan taştan korkan horoz kaçar ve duvarın üzerine atlar ama yine aynı tekerlemeyi tekrarlar. Yaşlı kadınlar bu kez tekerlemeyi anlar ve birbirine gidip fırını açıp içinde neler olduğunu görmelerini söyler. Bunun üzerine yaşlı kadınlar fırının üzerindeki tepsiyi kaldırır ve içinde ay parçası güzel bir kızı görür. Kadınlardan biri Şerbanu'nun elini tutar ve fırından çıkarır ve sevinç çığlıkları atarak şöyle der: Allah'ım, kim şimdiye kadar alnında, ay çenesinde yıldız olan bu kadar güzel bir kızı görmüştür? Öteki yaşlı kadınlar da gelir ve hemen ayakkabıyı kızın ayağına denemeye başlar ve ayakkabının Şerbanu'nun ayağına tam uyduğunu fark eder.
Bunun üzerine yaşlı kadınlar Molla Bacı'ya döner ve şöyle der: Kralın oğlu bu kıza aşık. Bu yüzden yemekten içmekten kalmış. Şimdi de ne istiyorsan söyle getirsinler, kızı götürsünler. Molla Bacı şöyle der: Biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece 2 metre kadar mavi keten kumaş getirin. Ama bir şartım var. O da bu kızı da vezirin oğluna alın. Yaşlı kadınlar bu şartı krala anlatacaklarını, kral da vezirine öbür kızı oğluna almasını emredeceğini. Fakat anlamadıkları şey, neden bu kadar güzel bir kızı, bu kadar ucuz bir şey karşılığında vermek istedikleridir. Molla Bacı ise Şerbanu'yu kötülemeye başlar. Ama yaşlı kadınlar bu sözler onları ilgilendirmediğini, kralın oğlu kızı istediğini anlatır.
Ertesi gün saray kadınları 2 metre ketenden kumaş, yarım kilo sarımsak ve yarım kilo soğanla gelir ve kızı götürmeye geldiklerini söyler. Molla Bacı öteki kızını ne zaman götüreceklerini sorar. Kadınlar onu da kralın oğlu evlendiği günün ertesi günü gelip götüreceklerini ve vezirin oğluna vereceklerini söyler. Molla Bacı da madem öyle kızı akşamüstü gelip götürmelerini söyler, kadınlar neden akşamüstü diye sorar. Molla Bacı Şehbanu için düğün kıyafeti hazırlamak istediğini söyler. Kadınlar kabul eder ve gider. Molla Bacı mavi keten kumaştan Şehbanu için geniş bir elbise diker ve ona giydirir. Akşamüstü saray kadınları geri döner ve Şerbanu'yu alarak saraya götürmek ister. Evden çıktıklarında ise Şerbanu şöyle der: Şimdi kentin dışına çıkıp annemle vedalaşmalıyım. Kadınlar sorar: Yoksa bu kadın annen değil miydi? Şerbanu ise hayır, üvey annem idi der. Kadınlar şöyle der: Şimdi neden seni fırında sakladığını, ardından da hakkında kötü şeyler söylediğini ve seni bu kadar ucuza verdiğini anladık.
Şerbanu saray kadınlarını çöle götürür ve kuyuya yaklaşınca şöyle der: Siz burada bekleyin, ben gidip annemle vedalaştıktan sonra hemen dönerim. Şerbanu kuyuya iner. Kuyudaki dev sorar: Nereye gidiyorsun bu keten elbiseyle? Şerbanu şöyle der: Beni koca evine götürüyorlar. Ardından da tüm olup bitenleri tek tek anlatır. Dev hemen ipekten bir elbise, yakut taşla süslü bir taç, elmastan bir yüzük, zümrütten bir kolye ve altından bir çift ayakkabı hazırlar ve Şehbanu'ya verir. Şehbanu da hemen üstünü değiştirir. Dev şöyle der: "Kralın oğlu sana içecek ne ikram ederse al. Ama onun anlayamayacağı bir şekilde dök gitsin." Şehbanu devle vedalaşır ve kuyudan çıkar ve saraydan gelen kadınların yanına döner. Yaşlı kadınlar Şehbanu'yu yeni kıyafetiyle görünce şaşkına döner ve ona övgüler yağdırdıktan sonra birlikte sarayın yolunu tutarlar.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastudey.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.